Ayrım 8. Ama 875. gece olunca demiş ki: ve birdenbire karşısında bulunduğumuz büyük bir kaya ikiye ayrıldı. Ve önümüzde biraz önce kaygan ve dik bir duvar olan kayada geniş bir yarık belirdi. Ve içeriden altın, para ve mücevher yığınları tıpkı deniz kenarında görülen tuz yığınları gibi uzanırken göründü. Ve ben bu defineyi görünce kendimi ilk altın yığının üzerine bir şahinin güvercin üzerine atıldığı gibi fırlattım. Hemen birlikte getirdiğim bir çuvalı doldurmaya başladım. Ama derviş gülmeye koyuldu ve bana, "Ey zavallı, sen pek karlı olmayan bir iş yapıyorsun. Görmüyor musun ki altınla doldurunca onları develerin yanına taşıyamayacak kadar ağır kılıyorsun. Sen daha çok biraz ileride gördüğün şu değerli taşlarla onları doldur. Bunların bir teki bile şu altın yığınlarından daha değerlidir. Üstelik bu maden parçalarından da 100 kat daha hafiftir," dedi. Ben de, "Doğru buyurdun ey derviş," diye yanıt verdim. Çünkü sözlerinin nedenle doğru olduğunu anlamıştım. Torbalarımı birer birer bu taşlarla doldurdum ve bunları ikişer ikişer develerin sırtına yükledim. Böylece 80 deveme yük sardıktan sonra bu işi görürken yerinden kıpırdamaksızın gülerek beni izleyen derviş ayağa kalktı ve bana, "Artık defineyi kapatarak buradan ayrılmaktan başka yapacak bir işimiz yok," dedi. Böyle konuşarak kayalığa girdi. Onun sandal ağacından bir kaide üzerine oturtulmuş altın işlemeli büyük bir küpün yanına gittiğini gördüm. Ben de kendi kendime, "Vallahi elimin altında olan 80 deve yerine bütün bu değerli taşları, paraları ve kuyum işlerini yüklemek üzere 80.000 deve olmaması ne büyük kayıp," diyordum. O sırada dervişin sözü edilen değerli küpe yaklaştığını ve kapağını kaldırdığını gördüm. Oradan küçük bir altın kavanoz çıkardı ve koynuna yerleştirdi. Kendisine soran gözlerle baktığımı görünce bana, "Bu aldığım bir şey değil, sadece gözler için bir merhem," dedi. Ve bana daha fazla bir şey söylemedi. Ben de kendimce meraka kapılarak küpe yaklaşıp gözler için yararlı olan bir merhemden almak isteyince, "Bugün için bu kadar yeter, artık buradan çıkmanın zamanıdır," diyerek bana engel oldu. Ve beni çıkış yoluna doğru itip anlamını kavrayamadığım bazı sözler telaffuz etti. Hemen kayanın iki parçası kapandı ve açık giriş yeri dağ oluşturan kayalar türünden ama üzeri düz ve parlak olarak yontulmuş bir duvara dönüştü. O zaman derviş bana doğru dönüp, "Ey baba Abdullah, şimdi bu vadiden çıkacağız. İlk kez buluştuğumuz yere geldiğimizde ganimetimizi iki eşit parçaya böleceğiz ve onu dostça paylaşacağız," dedi. Orada develerimi ayağa kaldırdım ve düzgün bir sıra halinde onları vadiden çıkıncaya kadar sevk ettim. Sonra da birlikte kervanların yoluna ulaşıncaya kadar yürüdük. Orada ayrılıp her birimiz kendi yoluna koyulacaktı. Ben Bağdat'a, o da Basra'ya doğru. Ama yolda gitmekteyken sözünü ettiğim bölüşme hakkında kendi kendime, "Vallahi bu derviş yaptığı iş karşılığında fazla şey talep etti. Defineyi onun bana açıkladığı ve kutsal kitabın kınadığı büyücülük bilimine dayanarak kapısını açtığı doğrudur. Ama benim develerim olmasaydı ne yapabilirdi? Kim bilir, belki de ben olmasaydım bu işte başarı sağlamazdı. Çünkü besbelli ki define benim adıma, benim kaderime ve bahtıma yazılıydı. Bu değerli taşlarla yüklenmiş 40 deveyi ona vereceğimi düşününce kazancımdan yoksun kalacağımı anlıyorum. Oysa kendisi oturmuş gülerken keseleri taşıyarak yorulan da bendim. Ne de olsa develerin sahibi de benim. Dolayısıyla onu paylaşma sırasında keyfince hareket etmesine razı olmam gerekmez. Ona haklı olduğumu anlatmasını bilirim," diye düşündüm. Ve paylaşma anı geldiği zaman dervişe, "Ey kutsal kişi, sen ki kendi tarikatının ilkelerine göre dünya malı uğruna pek kaygılanmazsın. Bu durumda benden haksız olarak istediğin 40 deveyle yüklerini ne yapacaksın?" dedim. Derviş de benim söylediklerime beklediğim gibi kızmak ya da gücenmekten uzak, sakin bir sesle bana, "Baba Abdullah, benim dünya malı için pek kaygı duymayan biri olduğumu söylemekle doğruyu ortaya koydun. Haklı bir bölüşmeyle bana düşecek olanları da kendim için değil, yeryüzünde dolaştıkça fakirlere ve yoksullara dağıtmak için istiyorum. Haksız dediğin şeye gelince, düşün ya baba Abdullah. Sana sağladığımın %1'iyle bile Bağdat'ın en zengin adamı olurdun. Ve unutma ki hiçbir şey beni bu defineyi sana açıklamaya zorlayamazdı. Ve sırrı pekala kendime saklayabilirdim. Bundan dolayı açgözlüğü bir yana bırak ve anlaşmamızı çiğnemeye kalkışmaksızın Tanrı'nın sana bağışladığıyla yetin," diye yanıt verdi. O zaman ben iddialarımın kötü nitelikli olduğunu ve taleplerimin insafa sığmadığını anlamakla birlikte meseleyi yüzeysel ve şekilsel olarak değiştirerek, Ey derviş, beni haksız olduğuma inandırdın. Ama izin ver de sana, senin harika bir derviş olmakla birlikte deve sürme mesleğini bilmediğini ve sadece yüceler yücesine ibadetten başka bir şeyden anlamadığını hatırlatayım. Dolayısıyla sahibinin sesine alışık olan bunca deveyi sürmek istersen ne kadar sıkıntıya uğrayacağını unutuyorsun. Benim sözümü dinleyecek olursan sen mümkün olduğu kadar az deve al. Sonra defineye bu develerle yeniden dönerek mağaranın kapısını istediğin gibi açıp kapatacak durumda olduğuna göre yeniden cevahir yükleyebilirsin. Benim söylediklerimi dinle de ruhuna alışık olmadığı sıkıntılara ve tedirginliklere açık tutma diye yanıt verdim. Derviş de kendisini söylediklerimi reddedebilecek durumda görmediğinden, itiraf edeyim ki ey baba Abdullah, bana anlattığın şeyi daha önce hiç düşünmemiştim. Doğrusu bu develerle tek başıma geçecek bu yolculuğun devamı hakkında şimdi kendimi çok tedirgin hissediyorum. İyisi mi, sen bana düşen 40 deveden gönlünün çektiği 20'sini daha al. Geriye kalan 20'sini bana bırak. Sonra da Tanrı'nın koruması altında yoluna koyul. Ben de dervişin bunca kolay ikna edilmeye yatkın olmasından çok şaşırarak, yine de ilkin kendi payıma düşen 40 deveyi ayırdıktan sonra dervişin seçimini bana bıraktığı 20 deveyi de ayırdım. Ve gördüğü hayırlı işlerden dolayı kendisine teşekkür ederek ondan izin aldım ve Bağdat'a doğru yola koyuldum. O da 20 devesini Basra'ya doğru sürüp gitti. Ben Bağdat yolunda henüz pek fazla ilerlememişken şeytan yüreğime hırs ve nankörlük soludu. Ve 20 devemi ve de asıl üzerinde yüklü zenginlikleri yitirdiğim için üzülmeye başladım. Kendi kendime bu alçak derviş definenin sahibi olduğu ve isterse oradaki tüm zenginlikleri alabileceği halde beni neden 20 devemden yoksun bıraktı diyordum. Birdenbire hayvanlarımı durdurdum ve bütün sesimle haykırarak ve hayvanlarını durdurup beni beklemesini işaretlerle bildirerek dervişin ardından koştum. O da sesimi duydu ve durdu. Yanına ulaştığımda kendisine "Ey derviş kardeşim! Senin durumunu, huzurunu hesaba katarak duyduğum ilgiden ötürü uzun uzadıya düşünmeden yanından ayrılmak istemedim. Özellikle ey derviş kardeşim, senden 20 yüklü deveyi böylesi bir mesleğe ve bu tür uğraşılara açık bulunmayan birisi olunca sevk etmenin ne kadar güç olacağını bir kez daha düşünmeni senden rica etmeksizin çekip gitmeye gönlüm bir türlü razı olmadı. İnan bana, sen yanında en çok 10 deve tutarak geri kalan 10'unu da benim gibi 100 deve gütmekle bir deve gütmek arasında fark gözetmeyen bir adama vererek yükünü hafifletirsen çok daha fazla rahat edersin dedim. Ve bu sözlerim onda beklediğim etkiyi yaptı. Çünkü derviş hiç karşı durmaksızın kendisine sadece 10 deve alarak üzerindeki yeryüzünün tüm padişahlarının bir araya geldiklerinde ellerinde birikecek servetleri aşan değerdeki yükleriyle birlikte 10 deveyi daha bana bıraktı. Bütün bunlardan sonra ey emirül müminin doyum sağlamış olmam gerekirdi değil mi? Kesinlikle böyle olmadı. Gözüm daha önce olduğu gibi hatta daha da fazla doyumsuz kaldı. Açgözlülüğüm elde ettiklerimle daha da fazla arttı. Ve dervişi alçak gönüllülük ederek kendinde kalan 10 deveyi de bana bırakması için isteklerimi, ricalarımı ve bıktırıcılığımı cömertlik göstermesi için kullanmaya koyuldum. Onu kucaklayıp ellerini öperek öylesine ve de öylesine davrandım ki beni reddetmek gücünü kendinde bulamadı. Ve kardeşim baba Abdullah, kısmet dağıtıcının sana bağışladığı serveti iyi kullan ve bahtının dönemecinde rastlamış olduğun dervişi de unutma diyerek onları da bana verdiğini açıkladı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 866. gece olunca demiş ki: "Kardeşim baba Abdullah, kısmet dağıtıcının sana bağışladığı serveti iyi kullan ve bahtının dönemecinde rastlamış olduğun dervişi de unutma." diyerek onları da bana verdiğini açıkladı. Böylece ben sultanım, tüm değerli taş yüküne sahip olmaktan ötürü doyum sağlamanın sınırında olacağıma açgözlüğümün itişiyle bir başka şey daha talep ettim. İşte bu talep benim felaketim oldu. Gerçekten aklıma dervişin mağaradan ayrılmadan önce değerli küpten çıkardığı içinde merhem bulunan küçük altın kavanozunda ötekiler gibi benim olması gerektiği geldi. Çünkü kendi kendime kim bilir bu merhemin ne gibi erdemleri vardır. Ve sonra derviş mağaradan benzerlerini istediği zaman sağlayabileceğine göre bu kavanozu da almak benim hakkımdır diyordum. Bu düşünce bana ondan söz açma kararını verdirdi. Derviş benden izin almak üzere yanıma yaklaşıp bana sarılırken kendisine "Tanrı senin üzerine olsun. Ey derviş kardeşim, bağrında sakladığın o küçük merhem kavanozunu ne yapacaksın? Her zaman ne merhemle, ne merhemin kokusuyla, ne de gölgesiyle hiçbir ilişiği olmayan bir derviş bu merhemle ne yapabilir? Sen iyisi mi şu merhem kavanozunu bana ver de öbürleriyle birlikte götüreyim ve senden bir anı olarak saklayayım dedim. Bu kez dervişin öfkelenerek söz konusu kavanozu bana vermeyi reddetmesini bekliyordum. Bu reddetmeye dayanarak ondan kavanozu zorla almayı kafama koymuştum. Çünkü ondan fazlasıyla güçlüydüm ve direndiği takdirde onu bu tenha yerde hemen oracıkta kafasında bir şeyle vurup öldürmeyi de düşündüm. Ama beklediğimin tam tersine derviş bana iyilikle bakarak gülümsedi. Bağrından kavanozu çıkardı ve bana al işte kavanoz kardeşim Baba Abdullah. İnşallah bu senin son dileğini karşılar. Ama yine de senin için benim yapabileceğim başka bir şey varsa sadece söylemen yeter. Hemen yerine getiririm diyerek zarafetle uzattı. Ben kavanozu elime geçirince onu açtım ve içindekini gözden geçirerek dervişe ''Tanrı senin üzerine olsun derviş kardeş. Bana bilemediğim bu merhemin erdemini ve kullanılış şeklini söyleyerek iyiliklerini tamamla.'' dedim. Derviş de ''Tüm dost yüreğimle.'' diye yanıt verdi. ''Ve madem ki öğrenmek istedin, o halde bil ki bu merhem yeraltı cinlerinin parmaklarıyla hazırlanmıştır. Bundan dolayı harika bir etkisi vardır.'' Gerçekten bundan biraz sol gözün yöresine ve göz kapağının üzerine sürülürse, kullanan kimsenin önünde yeraltı definelerinin bulunduğu yer belirir. Ama talihsizlikle sağ göze sürülürse, iki göz birden kör olur. İşte ey Baba Abdullah kardeş, bu merhemin erdemi ve kullanılış şekli böyledir vesselam, diye ekledi. Ve böylece konuşarak yeniden benden izin almak istedi. Ama ben giysisini yeniden tutup ona, Allah aşkına, bu merhemi sol gözüme sürerek bana son bir hizmette bulun. Çünkü sen bunu benden iyi yaparsın. Çünkü sahibi bulunduğum bu merhemin erdemini denemek için sabırsızlığın sınırında bulunmaktayım dedim. Her zaman uysal ve sakin olan derviş kendisine daha fazla ricada bulunulmasını istemedi. Ve merhemden birazcık alarak sol gözümün yöresine ve sol göz kapağımın üstüne sürdü ve bana şimdi sol gözünü aç ve sağ gözünü kapa dedi. Ben de merhem sürülmüş sol gözümü açtım ey emirül müminin ve sağ gözümü kapadım. Hemen gözüme her zaman yansıyan şeyler ortadan kayboldu ve üst üste gelmiş düzlemlerde yeraltı ve deniz mağaraları, temellerinden delinmiş dev ağaçların gövdeleri, kayalara oyulmuş odalar ve her türden gizli defineler onların yerini aldı. Bütün bu yerler, her renk ve şekilde değerli taşlar, kuyum işleri, mücevherler, gümüş takımlarından oluşan definelerle doluydu. Yataklarındaki değerli madenleri, saf gümüşü ve doğal altını, kayalar içinde damarlar halinde billurlaşmış taşları ve toprağın gebe olduğu başkaca değerli damarları gördüm. Bunlara bakmayı ve hayran olmayı sürdürürken, kapalı tutmak zorunda bulunduğum sağ gözüm yoruldu ve açılmak istedi. O zaman ben de onu açtım ve yöremdeki doğal görünüm kendiliğinden gözlerimde eski yerlerini aldı. Ve sihirli merhemin etkisine bağlı olan bütün öteki görüntüler gözden kaybolup uzaklaştılar. Böylece bu merhemin sol göze sürüldüğü hallerde gerçek etkisi konusunda tam bir güven sağlayarak sağ göze sürüldüğü takdirde yapacağı etkiden kuşku duymaya başladım. Kendi kendime çok iyi biliyorum ki bu derviş kurnazlık ve ikiyüzlülükle dolu. Sonunda beni aldatmak için o denli hoşgörülü ve sevecen davrandı. Çünkü aynı merhemin aynı koşullar içinde ama sadece farklı yerlere sürülmekle bu kadar birbirine zıt iki ayrı etki yaratması mümkün değil dedim. Ve de gülerek dervişe, he vallahi ey kurnazların babası, inanıyorum ki şimdi sen bana içinden gülüp duruyorsun. Çünkü aynı merhemin birbirine bu kadar zıt etkiler yaratması mümkün değil. Ben daha çok sen kendi üzerinde denemediğine göre bu merhem sağ göze sürülürse bana sol gözümün gösterdiği defineleri nasıl elde edeceğimi belirtecektir diye düşünüyorum. Ne dersin? Hiç çekinmeden konuşabilirsin. Zaten sen haklı bulsan da bulmasan da ben kendi sağ gözümde kararsızlıktan kurtulmak için onu denemek istiyorum. Çünkü gün batmadan önce yola çıkmalıyım dedim. Ama rastlamamızdan beri ilk kez derviş bir sabırsızlık hareketi yaptı ve bana Baba Abdullah, senin talebin akıl dışı ve de zararlı ve de ben sana o kadar iyilik yaptıktan sonra zarar vermek istemem. Dolayısıyla inat ederek bütün yaşamım boyunca pişman olacağım bir şey için beni itaat etmeye zorlama dedi. Ve hadi iki kardeş gibi ayrılalım da herkes kendi yoluna gitsin diye ekledi. Ama ben sultanım onu bırakmadım. ve tümüyle sahip olmak üzere sol gözümle görebildiğim definelerin elime geçmesine engel olmak için zorluk çıkardığına kesinlikle inandım. Ve ona, vallahi ey derviş, senden yüreği burkulu olarak ayrılmamı istemiyorsan, bana o kadar önemli şeyler bağışladıktan sonra senin için çok önemsiz olan ama benim nasıl uygulayacağımı bilmediğim şu merhemi sağ gözüme sür. Ve zaten senin ancak bu koşulla yakanı bırakırım dedim. O zaman derviş sapsarı oldu ve yüzü onda hiç görmediğim bir sertliğe büründü ve bana sen kendini kendi ellerine kör ediyorsun dedi. Ve parmağıyla bir parça merhem alarak sağ gözümün yöresini ve sağ göz kapağımın üzerine sürdü. Ben de o anda iki gözümle artık karanlıktan başka şey görmez olup şimdi gördüğün şekilde kör oldum ey emirül müminin. Ve bu korkunç duruma düşünce hemen kendime geldim ve kollarımı dervişe doğru uzatarak ona beni körlükten kurtar kardeşim diye haykırdım. Ama hiçbir yanıt alamadım. Yalvarmalarıma ve haykırışlarıma karşı sağır kesildi. Onun develeri yola koşup benim malım ve kısmetim olan her şeyi alarak uzaklaştığını işittim. O zaman kendimi yere attım. Uzun bir süre bitkin öylece kaldım. Ertesi gün Basra'dan geri dönen bir kervan beni bulup Bağdat'a getirmese, orada hiç kuşkusuz zihin karışıklığı ve acılar içinde ölecektim. O zamandan beri servetin ve kudretin elime geçmekte olduğunu gördükten sonra bu kez eli açıkların yolları üzerinde dilenme derekesine düştüğümü gördüm. Açgözlülüğüm ve kısmet dağıtıcının iyiliklerini kötüye kullanmam yüreğime işte böyle çöktü. Ve o gün bugün kendi kendimi cezalandırmak için bana sadaka veren herkesin beni tokatlamasını kendime reva görüyorum. İşte benim öyküm de budur ey emirül müminin. Ve onu sana kendi acımasızlığımdan ve duygularımın alçaklığından hiçbir şey saklamaksızın anlattım. Şimdi de burada bulunan saygın kişilerin her birinin yeterli bir ceza olmasa da kendi elleriyle bana birer tokat atmalarını rica ediyorum. Ama Tanrı'nın acıması sonsuzdur. Halife körün bu öyküsünü işitince ona ey baba Abdullah, kuşkusuz senin suçun büyük bir suç ve gözünün açlığı bağışlanamaz bir açgözlülük. Ama sanıyorum ki pişmanlığın ve bağışlayıcı Tanrı önünde boyun eğişin sana bağışlanma hakkı kazandırmıştır. Bundan dolayı kendini halkın içinde reva gördüğün bu işlemden kurtarılmanı ve yaşamının hazinemin güvencesi altında olmasını istiyorum. Ve bu maksatla hazine veziri sana her gün benim paramdan yaşamını sürdürmen için 10 gümüş dirhem verecektir. Tanrı da seni bağışlasın demiş. Ve bu miktar paranın dudağı yarık ve sakat olan okul hocasına da verilmesini buyurmuş. Adeti olan tüm şahane davranışıyla rütbelerine göre muamele etmek üzere beyaz kısrağın sahibi genç adamı Şeyh Hasan'ı ve ardında Çin ve Hint havaları çalınan atlıyı yanında alıkoymuş. Ama ey bahtı güzel şah diye sözünü sürdürmüş Şehrazat. Bu öykünün uzaktan ve de yakından Züleyha Sultan öyküsüyle kıyaslanabilir olduğunu sanma diye sözünü sürdürmüş. Şah Şehriyar da bu öyküyü bilmediğinden Şehrazat demiş ki, Züleyha Sultan'ın öyküsü. Bana kadar ulaştı ki ey zamanın şahı, Şam'da halifelerin tahtında Emevilerden biri olan ve bilgelikle, bilimle ve sözgenlikle donanmış, eski kitapları ve sannameleri ve şairlerin eserlerini okumuş ve okuyup öğrendiklerini gerektiği zaman öyküler halinde efendisine anlatan ve onun yaşamını hoş ve zamanını enfes kılan bir vezire sahip bir hükümdar varmış. Günlerden bir gün efendisi hükümdarın sıkılmakta olduğunu gören bu vezir onu oyalamaya karar vererek ''Sultanım, sen bana sık sık yaşamımda geçen olayları ve senin kölen ve kudretinin temsilcisi vezirin olmadan önce başıma gelenleri sorar dururdun. Bugüne kadar her zaman uygun görülmez ya da kendini beğenmiş bulunurum diye bunları anlatmaktan çekinmiş ve başkalarının öykülerini anlatmıştım. Ama bugün her ne kadar görgü kuralları bizi kendimizden söz etmekten alıkoyuyorsa da yine de tüm yaşamıma damgasını vuran ve onun sayesinde senin yüce eşiğine kadar ulaşmış bulunduğum garip bir serüveni anlatmak istiyorum demiş. Ve efendisinin çoktan kulak kesilmiş bulunduğunu görerek öyküsünü şöylece anlatmış. Sultanım ve başımın tacı efendim. Ben şu mutlu Şam kentinde kentin en saygın tacirlerinden biri olan Abdullah adlı bir babanın oğlu olarak doğdum. Benim eğitilmem için hiçbir harcamadan kaçınılmadı. Böylece ilahiyat, şeriat, cebir, şiir, yıldız bilim, hüsnü hat, riyaziye ve inancımızın gelenekleri üzerinde derin bilgi sahibi hocalardan ders aldım. Aynı şekilde bir gün gezmek duygusuna kapılıp da dünyayı dolaşırken rastladığım insanlarla konuşmam sırasında işime yarasın diye bana bir denizden öbürüne senin hükmün altında bulunan bütün ülkelerin dilleri de öğretildi. Böylece bizim dilimizin çeşitli lehçelerinden gayrı Farsice, Yunanca, Tatarca, Kürtçe, Hint ve Çin dillerinde konuşmayı öğrendim. Ve hocalar bana bu dilleri öylesine bir tarzda öğretmeyi sağladılar ve ben de öğrendiğim her şeye öylesine sahip çıktım ki hocalar haylaz öğrencilere beni örnek gösterir oldular. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.